Gülün Adı, Umberto Eco, 36. Ayrım. Duyduğum gerçeği neredeyse kendimden bile gizleyerek kendini, kim bilir nasıl inatçı bir sabırla, başka günahkarlara satan o zavallı, kirlenmiş, utanmasız kızın, birçok kez kendi etini pazarlayan, tüm kız kardeşleri gibi alabildiğine güçsüz olan o Havva kızının, her şeye karşın görkemli ve olağanüstü bir şey olduğunu karmakarışık bir biçimde seziyordum. Usum onu bir günah kışkırtıcısı olarak algılıyor, duyarlı iştahımsa tüm çekicilikleri içinde barındırıyormuş gibi görünüyordu. Ne duyduğumu anlatmak zor. Hala günahın tuzağına yakalanmış, suçlu suçlu, onun her an belirmesini istiyordum. Bir kulübenin köşesinden, bir ambarın karanlığından beni baştan çıkarmış olan o varlık ortaya çıkar mı diye, işçilerin çalışmasını neredeyse bir casus gibi gözetlediğimi yazmaya çalışabilirdim. Ama o zaman gerçeği yazmış olmazdım. Ya da gücünü ve açık seçikliğini azaltmak için gerçeği bir tüle büründürmeye kalkışmış olurdum. Çünkü gerçek şu ki onu görüyordum. Onu çıplak ağacın soğuktan uyuşmuş bir serçe sığınmak için ona doğru uçtuğunda hafifçe çırpınan dallarında görüyordum. Ahırdan çıkan düvelerin gözlerinde görüyordum onu. Dolaşırken karşıma çıkan kuzuların melemesini işitiyordum. Tüm yaratıklar bana ondan söz ediyormuş gibiydi. Onu yeniden görmek istiyordum, doğru. Ama onu bir daha hiç görmeme, onunla hiç birleşmeme düşüncesini kabul etmeye de hazırdım. Yeter ki o sabah beni kaplayan sevinci duyabileyim ve sonsuza değin uzakta bile olsa onu hep yanımda bulayım. Şimdi anlamaya çalışıyorum. Sanki tüm dünya, kuşkusuz Tanrı'nın parmağıyla yazılmış bir kitap olan tüm dünya, öyle bir kitap ki orada her şeyi bize yaratıcısının uçsuz bucaksız iyiliğinden söz eder. Orada her yaratık yaşam ve ölümün betimlemesi, aynasıdır. Sıradan bir gül bile yeryüzündeki yolumuzu aydınlatan bir parıltıya dönüşür. Kısaca her şey bana yalnızca mutfağın kokulu gölgeleri arasında belli belirsiz seçtiğim o yüzden söz ediyormuş gibiydi. Bu düşlerle oyalanışımın nedeni diyordum kendi kendime. Ya da demiyordum çünkü o anda sözcüklere dönüştürülebilen düşünceler biçimlenmiyordu kafamda. Eğer tüm dünya bana yaratıcının gücünden, onun iyiliğinden ve bilgeliğinden söz etmeye yazgılıysa ve eğer o sabah tüm dünya bana günahkar da olsa, yaratılışın büyük kitabının her şeye karşın bir bölümü, evrenin söylediği ilahinin bir dizisi olan kızdan söz ediyorsa, eğer bu oluyorsa, diyordum kendi kendime ya da şimdi diyorum, tıpkı bir lir gibi bir ses uygunluğu ve uyum mucizesi olarak düzenlenmiş evreni bir arada tutan Tanrı'nın büyük tecellisinin bir parçasından başka bir şey olamazdı. Esrikleşmiş gibi, o zaman gördüğüm şeylerde onun varlığından haz duyuyor, onu o şeylerde istiyor, onları görünce doyum sağlıyordum. Gene de bir tür acı duyuyordum. Çünkü bir varlığın sayısız imgelerinden mutluluk duysam da, aynı zamanda onun yokluğunun acısını çekiyordum. Bu çelişkiler gizemini açıklamak güç geliyor bana. İnsan ruhunun dayanıksızlığının, dünyayı kusursuz bir tasım olarak kurmuş olan, kutsal usun yollarında hiçbir zaman dosdoğru yürüyemediğinin, bu tasımın yalnızca birbirinden ayrı ve çoğu kez kopuk önermelerini kavradığının belirtisiydi bu. İblisin tuzağına böyle kolayca düşmemizin nedeni de buydu. O sabah beni böylesine duygulandıran kötü varlığın aldatmacısı mıydı? Bugün böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zaman bir çömezdim. Ama aynı zamanda beni duygulandıran insanca duygunun kendi başına kötü olmadığını, yalnızca benim durumum bakımından kötü olduğunu da düşünüyorum. Çünkü erkeği istedikleri gibi birbiriyle birleşsinler, ikisi tek bir beden olsunlar, yeni insan varlıkları üretsinler ve gençlikten yaşlılığa dek birbirlerine destek olsunlar diye kadına doğru iten duyguydu bu kendi başına. Ancak havari bunları köstülüğe çare arayan ve yanmak istemeyenler için söylemiş, benim rahip olarak kendime adadığım erdemliğin çok daha fazla yey tutulması gerektiğini anımsatmıştı. Bu nedenle o sabah duyduğum şey benim için kötüydü ama belki de başkaları için iyiydi. Tüm iyi şeylerin en tatlısıydı. Şimdi anlıyorum ki duyduğum üzüntü kendi işlerinde değerli ve iyi olan düşüncelerimin aykırılığından değil, düşüncelerim ve ettiğim yeminler arasındaki aykırılıktan ileri geliyordu. Bu nedenle belli bir mantığa göre iyi, bir başka mantığa göre kötü olan bir şeyden zevk aldığım için kötü bir şey yapıyordum. Yanılgım, doğal iştahla uçsal ruhun ilkelerini uzlaştırmaya çalışmamda yatıyordu. Şimdi anlıyorum ki, istemin buyruğunun kendini göstermesi gereken düşünsel açlıkla insan tutkularının öznesi olan duygusal açlık arasındaki çelişkiden ötürü acı çekiyormuşum. Gerçekten, istek uyandıran duygusal davranışlara bedensel değişiklikler eklendiği zaman tutku denir. Bunlar isteme bağlı davranışlar değildir. Benim iştahtan kaynaklanan davranışıma tüm bedenimin titremesi, fiziksel bir bağırma ve kıvranma dürtüsü eşlik ediyordu. Melek Bilgin, Akunalı Aziz Tomaso, uçsal ruhun yönettiği istemle denetlendikçe tutkuların kendi içinde kötü olmadıklarını söyler. Ama o sabah benim uçsal ruhumu, iyiye ve kötüye onları ele geçirmek için yönelen, duygusal isteği frenleyen yorgunluk yönetmişti. İyiye ve kötüye bilinen şeyler olarak yönelen tensel istek değil. O zamanki sorumsuz hafifliğimi haklı çıkarmak için, şimdi Melek Bilgin'in sözcükleriyle tartışılmaz bir biçimde sevdanın tutsağı olduğumu, sevdanınsa tutku ve evrensel yasa olduğunu, çünkü bedenlerin ağırlığının da doğal sevgi olduğunu söyleyeceğim. Beni baştan çıkaran doğal olarak bu tutkuydu. Çünkü bu, istek tutkusu, gerçekten istek uyandıran nesneye yönelir, davranış son bulsun diye. Bu nedenle de doğal olarak sevgi seveni sevilenle bir kılar. Sevgililer herhangi bir biçimde birleşmek isterler ve sevgi bilinçli bilgiden çok daha bilinir. Gerçekten de şimdi kızı dün gece gördüğümden daha iyi görüyor. Onu içimde ve tenimde anlıyor, onda kendimi, kendimde onu tanıyordum. Şimdi kendi kendime duyduğum şeyin, benzerin benzeri sevdiği ve yalnızca ötekinin iyiliğini istediği arkadaşlık sevgisi mi, yoksa insanın kendi iyiliğini istediği ve yanında olmayanı, yalnızca kendisini tamamlaması için istediği kösnül sevgi mi olduğunu düşünüyorum. Geceki sevginin kösnül sevgi olduğuna inanıyorum. Çünkü kızdan bende hiçbir zaman olmayan bir şeyi istemiştim. Oysa o sabah kızdan hiçbir şey istemiyordum. Yalnızca onun iyiliğini istiyordum ve onun bir parça yiyecek karşılığında kendini vermeye iten acımasız zorunluluktan kurtulup mutlu olmasını diliyordum. Ondan başka bir şey dilememek, yalnızca onu düşünmek, koyunlarda, öküzlerde, ağaçlarda, manastırı sevince boğan, dingin ışıkta onu görmek istiyordum. Sevginin nedeninin iyilik olduğunu ve iyi olan şeyin bilgiyle tanımlanabileceğini ve insanın ancak iyi olduğunu öğrendiği şeyi sevebileceğini biliyorum şimdi. Oysa kızı çabuk alevlenen istek bakımından iyi, istem bakımındansa kötü olarak tanımıştım. Ama o zaman birbiriyle çatışan birçok duygunun pençesinde kıvranıyordum. Çünkü duyduğum tıpkı bilginlerin betimledikleri en yüce sevgiye benziyordu. Sevenle sevilenin aynı şeyi istedikleri bir coşkunluk yaratmıştı bende. Zihnimi gizemli bir biçimde aydınlatmıştı. O anda kızı ne olursa olsun benimle aynı şeyleri istediğini biliyordum. Onu kıskanıyordum. Ama Paulus'un Korintlilerde kınadığı kötü kıskançlık değildi bu. Dionysius'un kutsal adlarda sözünü ettiği kıskançlıktı. Bu anlamda Tanrı'nın bile bütün varlıklara duyduğu büyük sevgiden ötürü kıskanç olduğu söylenir. Ben kızı var olduğu için seviyordum. Onun varlığından ötürü kıskançlık değil, mutluluk duyuyordum. Melek Bilgin'in sevilene yönelik davranış dediği, seveni sevilene zarar veren her şeye karşı harekete geçmeye iten arkadaşlık kıskançlığıydı benim kıskançlığım. O anda kızı, etini satın alan ve onu kendi aşağılık tutkularıyla kirleten kimsenin elinden kurtarmaktan başka bir şey düşünmüyordum. Bilginin dediği gibi, şimdi aşırı sevginin sevene zarar verebileceğini biliyorum. Benim sevgim de aşırıydı. O zaman ne duyduğumu açıklamaya çalıştım. Duyduklarımı hiçbir biçimde haklı çıkarmaya çalışmıyorum. Gençliğimin günahkar tutkularından söz ediyorum ben yalnızca. Kötüydü bu tutkular. Ama gerçek beni, onları o zaman olağanüstü bulduğumu söylemeye zorluyor. Bu benim bir ayartılmanın ağına düşebilecek kimselere ders olsun. Bugün yaşlı bir adam olarak bu tür ayartılmalardan kaçınmanın binlerce yolunu biliyorum. Ama bunlarla ne denli övünebileceğimi düşünüyorum. Çünkü öyle şeytanın kışkırtmalarından kurtuldum artık. Ama başka tutkulardan kurtulmuş değilim. Bu nedenle şimdi yaptığım şeyin zamanın akışından ve ölümden kaçmak için budalaca bir çaba, dünyasal bir tutku olan anımsama tutkusuna günahkarca tutunmaktan başka bir şey mi olduğunu soruyorum kendi kendime. O zaman kendimi neredeyse mucize bir içgüdüyle kurtardım. Kız, doğada ve çevremdeki insanların yaptıkları işlerde görünüyordu bana. Bu yüzden ruhumun mutlu bir sezgisiyle bu işleri uzun uzun seyrederek kendimi yitirmeye çalıştım. Sığır çobanlarının öküzleri ahırdan çıkarmalarını, domuz çobanlarının domuzlara yiyecek götürmelerini, koyun çobanlarının koyunları toplamak için köpeklere bağırmalarını, köylülerin değirmenlere yarma buğday ve darı taşımalarını, besin dolu çuvallarıyla dışarı çıkmalarını seyrettim. Düşüncelerimi unutmaya, varlıklara yalnızca bize göründükleri gibi bakmaya ve onların görünüşlerinde neşe içinde kendimi unutmaya çalışarak doğayı incelemeye verdim kendimi. İnsanoğlunun çoğu kez çarpık olan usunun henüz dokunmadığı doğanın görünümü ne güzeldi. Kuzuyu gördüm. Adı sanki arılığının ve iyiliğinin simgesi olarak verilmişti ona. Gerçekten de Agnus, koyun adı, bu hayvanın Agnoskit, Agnoskit bilen tanıyan demektir oluşundan, annesini tanımasından, koskoca sürü içinde onun sesini ayırt etmesinden, annenin de biçimleri, melemeleri aynı olan onca kuzu arasından yalnızca kendi yavrusunu tanıyıp onu beslemesinden geliyordu. Koyunu gördüm. Ablatione ovis olduğu söylenen koyunu. Dipnot. Koyun sözcüğü sunma sözcüğünden gelir. Çünkü ta ilk çağlardan beri kurban törenlerine yaramıştı. Kış gelirken çayırlıkları kırağı çalmadan, açgözlülükle ot arayan ve kursağını otla dolduran koyunu. Sürüleri köpekler gözetiyordu. Bu yüzden de havlamalarından ötürü kanor deniyordu onlara. Dipnot. Kanor, ezgi, şarkı, ses. Hayvanların en mükemmeli olan köpek üstün algılama yetileriyle sahibini tanır, ormanlarda yabanıl hayvanlara avlamak, kurtlara karşı sürüye bekçilik etmek için eğitilir, sahibinin evini ve çocuklarını korur, bazen bu koruma görevini yerine getirirken öldürülür. Düşmanları tarafından tutuk evine götürülen Kral Garamant, düşman birlikleri arasından kendilerine yol açan 200 köpeklik bir sürü tarafından yurduna geri götürülmüştü. Jason Lucius'un köpeği sahibinin ölümünden sonra hiç yemek yememiş, sonunda açlıktan ölmüştü. Kral Lysimachus'un köpeği ise kendisiyle birlikte ölmek için kendini odun yığınının üstüne atmıştı. Köpeğin diliyle yalayarak yaraları sağaltma gücü vardır. Enciklerinin dili ise bağırsak yaralarını iyileştirebilir. Yaratılıştan yediklerini kustuktan sonra aynı besinlerden ikinci kez yararlanmaya alışıktır. Ağırbaşlılığı ruh kusursuzluğunun simgesidir. Dilinin büyüsel gücünün, günah çıkarma ve tövbe yoluyla günahlardan arınma simgesi olması gibi. Ama köpeğin kustuklarına yeniden yönelmesi, aynı zamanda günah çıkardıktan sonra önceki suçlarımıza dönüşümüzün de bir simgesidir. Bu dersin o sabah doğanın tansıklarını beğeniyle seyrederken yüreğimi azarlamamda çok yardımı oldu. Bu sırada adımlarım beni çobanlarının öncülüğünde çok sayıda öküzün dışarı çıkmakta olduğu öküz ahırlarına sürükledi. Onların eskiden de şimdi de dostluk ve iyilik simgesi olduklarını hemen anladım. Çünkü her öküz sabana koşulurken kendi arkadaşını arar. Eğer o anda orada yoksa sevecen bir böğürtüyle onu çağırır. Öküzler yağmur yağınca uslu uslu yalnız başlarına ahıra dönmeyi öğrenirler. Yemliklerine sığındıktan sonra da yağmurun dinip dinmediğini anlamak için durmadan boyunlarını uzatıp dışarı bakarlar. Çünkü yeniden işe başlamaya can atarlar. Öküzlerin yanı sıra o sırada ahırdan danalar ve tosunlar da çıkıyordu. Bunlar atlarını yeşillik, körpelik, tazelik ya da kız genç kızdan alırlar. Çünkü o yaşta henüz körpe, genç ve erdendirler. Bu yüzden dedim kendi kendime, onların incelikli devinimlerinde elde ememiş olmayan bir genç kızı gördüğüm, hala da görmekte olduğum için kötü bir şey yapıyordum. Dünyayla ve kendimle yeniden barışık, o sabah saatinin neşeli işlerini seyrederken bunları düşündüm. Artık kızı düşünmedim. Daha doğrusu, onun için duyduğum sıcaklığı bir içsel mutluluk ve dindarca erince dönüştürmek için çaba harcadım. Dünyanın iyi ve sevilesi olduğunu söyledim kendi kendime. Tanrı'nın iyiliği, Honorius Augustodenius'in açıkladığı gibi, en korkunç hayvanlar aracılığıyla bile kendini gösteriyordu. Doğru, öyle yılanlar var ki geyikleri yutar, yüzerek okyanusu geçerler. Eşek gövdesi gibi gövdesi, dağ keçisininki gibi boynuzları, aslanın göğsü ve gırtlağı, tıpkı bir öküzünkü gibi çatallı toynakları, ağız yerine kulaklarına dek uzanan bir yarık, neredeyse insan sesi gibi sesi, diş yerine tek bir kemiği olan Genocroco denen hayvan vardı. Sonra insan yüzlü, üç sıra dişli, aslan gövdeli, akrep kuyruklu, yeşilimsi gözlü, kıpkırmızı, sesi yılan ıslığını andıran insan etine düşkün mantikor. Sonra sekiz parmaklı, kurt munzurlu, kıvrık tırnaklı, koyun gibi tüylü, köpek gibi üreyen canavarlar, yaşlanınca ağaracak yerde kararan, ömrü insan ömründen kat kat uzun. Başları olmadığı için gözleri omuzlarında, göğüslerinde burun yerine iki delik olan yaratıklar. Yalnızca belli bir cins elmanın kokusuyla beslenen, ondan uzak kalınca ölen, Ganj ırmağı kıyılarında yaşayan başka hayvanlar da var. Ama bütün bu kötü hayvanlar tıpkı köpekler, öküzler, koyunlar, kuzular ve vaşak gibi kendi değişik sesleriyle Yaradan'a ve onun bilgeliğine övgüler düzerler. O zaman Vincent Belovekensis'in sözlerini yenileyerek kendi kendime bu dünyanın en alçak gönüllü güzelliği bile ne büyük dedim ve tüm evrende böylesine süslü bir biçimde düzenlenmiş olan nesnelerin yalnızca biçimlerini, sayılarını ve düzenlerini değil, aynı zamanda doğanların ölümleriyle belirlenen, ard arda sıralanış ve kesilişlerle akıp giden çağların döngüsünü dikkatle izlemenin usun gözü için ne hoş olduğunu söyledim kendi kendime. İtiraf ederim, günahkar da olsam, ruhum daha çok kısa bir süre önce etin tutsağı olmuş olsa bile, Yaradan'a ve bu dünyanın düzenine karşı tinsel bir sevecenlikle duygulandım. Yaratıkların büyüklüğü ve dengeliliğine sevinçli bir saygıyla hayranlık duydum. Üstadım beni bu iyi ruh durumu içinde buldu. Ayaklarımın beni sürüklediği yöne doğru yürüyerek, bilincine varmaksızın neredeyse tüm manastırın çevresini dolaşıp, kendimi yeniden 2 saat önce ayrıldığımız yerde bulduğumda, William orada duruyordu. Anlattıkları beni düşüncelerimden uzaklaştırdı ve zihnimi yeniden manastırın karanlık gizemlerine yöneltti. William çok hoşnut görünüyordu. Elinde en sonunda çözdüğü Venantius'un parşömeni vardı. Birlikte saygısız kulakların erişemeyeceği hücresine gittik. Bana okuduklarını çevirdi. Burç alfabesiyle yazılmış cümlenin ardından Yunanca metinde şunlar yazılıydı. Arıtıcı korkunç zehir. Düşmanı yok etmek için en iyi silah. Alçak gönüllü, aşağılık ve çirkin kimseleri kullan, onların kusurlarından tat al. Onlar ölmemeli. Soyluların ve güçlülerin evlerinde değil, köylülerin köylerinden bol bol yiyip içtikten sonra bodur gövdeler, çarpık çurpuk yüzler. Kızı olan kızlara saldırıyorlar. Orospularla yatıyorlar. Kötü değil, korkusuz. Farklı bir gerçek, gerçeğin farklı bir imgesi. Saygıdeğer incirler. Utanmaz taş düzlükte yuvarlanıyor. Gözler önünde. Kandırmalı. Kandırırken şaşırtmalı. İnanılanın tersini söylemeli ama başka bir şey demek istemeli. Ağustos böcekleri topraktan şarkı söyleyecek onlara. 36. ayrımın sonu sayfa 404, devamı 37. ayrımda.